Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Asus'un Strix GTX 1070 model ekran kartını inceleyeceğiz. 1080 incelememizi izlediyseniz fark etmişsinizdir. İki ekran kartı aynı görünüme sahipler. Bir teknik özellik tablosu görüntüleyelim. Teknik özellik tablosunda görebileceğiniz gibi bu kart standart Founders Edition'dan hızlaştırılmış olmasıyla ayrılıyor.
Evet, kartın teknik veri olarak bence en heyecan verici kısmı overclock modunda boost hızının 1860 MHz'e çıkabiliyor olması. Neredeyse 200 MHz'e dayanan bir frekans artışı var ki bu özellikle oyunlarda ve yüksek çözünürlük değerlerinde fark olarak kendisini hissettirebilen bir değer. Bunu özellikle altını çizmek gerekiyor.
Evet, şimdi ekran kartının hızlaştırılmış bir ekran kartı olduğunu söyledik. Strix diyoruz, özel bir seri. Doğal olarak da özelleştirilmiş bir fanla beraber geliyor. Bu fan sadece 3 tane pervaneli bir fan olarak düşünülmemeli. Çünkü RGB ışıklandırmasıyla da gerçekten fark yaratıyor.
Evet, zaten artık olmazsa olmaz özelliklerden birisi RGB ışıklandırma sistemi. Her üretici bir şekilde buna adapte olmuş durumda. Asus da buna aslında Aura adını veriyor ve kendi özel yazılım vasıtasıyla bunu kontrol edebiliyoruz. Fanların altında ve üstünde bir takım şeritler var. Bu şeritleri istersek ön tanımlı ışık profilleriyle, istersek de kendimiz ışık paleti üzerinden renkleri belirleyerek kontrol edebiliyoruz. Bu tabii görsel, yani estetik anlamda sahip olunan soğutma tasarımının özelliği, ama tabii arka planda mühendislik anlamında kendisini belli eden bir takım başka unsurlar da var. Birincisi şu, belli bir sıcaklığın altında kaldığı sürece ekran kartının fanları çalışmıyor. Dolayısıyla eğer sessiz bir deneyim isterseniz ya da örneğin bilgisayarınızda o an oyun oynamak yerine bir Word dokümanında yazı yazıyorsanız eğer, ekran kartının fanları devreye girmediği için daha sessiz bir ortam sağlanabiliyor.
Burada şunu da belirtelim. Fanlar bu arada üçü de aynı anda devreye girip çıkmıyor. Teker teker devreye girerek aslında sessizliği olabildiğince korumaya çalışıyorlar.
Tabii sessizlik konusunda ciddi bir takım optimizasyonlar var. Örneğin yine fanların yapraklarına bakıldığı zaman hafif böyle kavisli bir durum söz konusu. Bu yine havayı daha iyi içeride dağıtabilmek ve arka taraftan tahliyesini daha iyi sağlayabilmek adına yapılmış tasarımlardan bir tanesi. Yine bu tasarım DirectX3 tasarımını baz aldığı için sahip olunan nikelaj kaplı bakır sıvıda doğrudan GPU ile temas yani. Dolayısıyla GPU'nun üzerindeki sıcaklık çok daha iyi bir şekilde bakır yapraklar oradan da fan tarafından dışarı atılmış sağlanmış bir yapı bekliyor bizleri. Bu yine dikkat çekici bir unsur, ama bu ekran kartında ki bu özellikler aslında pek çok yine tasarımda evet var. Fakat Asus'un bu modelini bence farklı kılan detay ön tarafta burun kısmında 2 adet 4 pinli konnektör var. Bu konnektör yardımıyla bilgisayarımızın kasasındaki fanları bu ekran kartına bağlayabiliyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? Şimdi normalde kasa fanları işlemcinin sıcaklık durumuna göre kendisi, eğer PWM kontrolü bir fansa örneğin otomatik olarak kendisini ayarlayabiliyorsa işlemci sensöründen gelen veri çerçevesinde kendisinin hızını tayin edebiliyordu. Ama eğer buna bağlarsak fanları GPU'nun sıcaklığı çerçevesinde kasa fanlarını çalıştırabiliyoruz. Bu özellikle oyun senaryosunda mantıklı bir hamle, çünkü oyun durumunda daha fazla ısınan donanım ekran kartı oluyor. Çünkü GPU tam yük altında çalışıyor. Asus böyle bir farkla aslında mühendis tarafındaki yatırımını belli etmiş diyebiliriz. Bu bence önemli unsurlardan bir tanesi.
Soğutucu arka tarafta da plaka ile devam ettirilmiş aslında. Hem ekran kartını daha dayanıklı hale getirmiş hem de soğutmaya katkı sağlanmış arka tarafında plaka ile kapatılması sayesinde. Bir tane 8000'li güç girişi görüyoruz hızlaştırılmış bir ekran kartında.
Evet, zaten standart tasarımda da böyle geliyordu ekran kartı. Bazı firmalar tabii ki daha yüksek overclock değerlerinin çıkılabilmesi adına BIOS'tan GPU'nun voltaj limitini kaldırıp daha yüksek besleme yapabilmek adına 8+6000 ya da 8+8000'lik güç konektör tasarımlarını deneyebiliyorlar. Ama Asus en azından bu model çerçevesinde bunu denememiş. Benim tahminim ileride bir Matrix modeli çıkarsa, ki bu modeller yetinmeyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü bazı başka firmaların daha özelleştirilmiş modelleri de var. Ekstra güç takviye özelliği bence o modeli saklamışlar diyebilirim.
Monitör çıkışı olarak ise artık alışılageldi bir DVM'imiz var. SLI köplerimiz duruyor. Burada bir daha belirtelim. 1070 ve 1080 ekran kartlarıyla Nvidia SLI yapılacaksa eğer, özel SLI köprüsünün daha hızlandırılmış versiyonu kullanılmasını istiyor ki daha yüksek değerlere ulaşılabilsin.
Evet, frekans artışı var orada da. Özel köprü gerekiyor. Firmaların da yine ışıklandırılmış kendi özel çözümleri var. Tabii bu ekran kartı için birkaç ufak detaydan daha belki bahsetmekte fayda var. Sadece soğutucu değil, aynı zamanda baskılı DV kartı üzerindeki bileşenler de özelleştirilmiş durumda. Özel bobinler kullanılmış, özel kondansatörler kullanılmış. Sadece kartın daha yüksek soğutma ve performans sunması değil, aynı zamanda daha uzun ömürlü olması. Yani Founders Edition'ı kıyasladığımız zaman Asus'un söylediği kalitenin daha fazla arttırıldığı yönü. Tabii hani MOSFET'in ne kadar kaliteli olduğu, bobinlerin standarda göre ne kadar fark yarattığını bizim ölçümlememiz mümkün değil.
Evet.
Ama daha yüksek maliyet gerektiren özelleştirilmiş çözümlerin kullanımını söyleyebiliriz. Bir de tabii Asus'un bu seviye kartlarda kullandığı Auto Extreme isimli bir yöntem var. Tamamıyla tüm parçalar otomasyon altında üretildiği için baskılı DV kartının arkası daha pürüzsüz, işte daha güzel görünen, aynı zamanda montaj esnasında gerçi bu kartla arka plaka olduğu için belki çok hissetmiyoruz, ama daha rafine bir kart üretilmesi sağlanmış.
Test tabloları yavaş yavaş ekranlarınıza gelmeye başladı. Şunu söyleyelim, aslında GTX 1070-1080 arasında oldukça fark olan bir ekran kartı. Yani tamam, üst tarafta iki tane ekran kartı konumlandırdı Nvidia, ama 1070'i Titanix ile 980 Ti'nin yerini alan bir versiyon olarak düşünmek lazım. Asıl oradaki amiral gemimiz 1080. Yani bu kart bana sorarsanız eğer 2K için üretilmiş bir ekran kartı. Test sonuçları çünkü Full HD 2K 4K olarak geliyor. Zaten izleyenlerimiz de 4K sonuçlarından bunu anlayabiliyorlardır.
Yani dediğinde haklısın bence. 1070 ile 1080 arasında öyle bir fark var ki araya bir kart daha girer. Yani öyle bakmak gerekiyor. 4K oyun oynatabilir mi? Oynatabilir. Yani oyuna göre bakıldığı zaman
Ultra ayarları almazsan
ve şu son günlerde konuşmamız Vulkan desteği de adam akıllı emniyet tarafına gelirse olur ama 1080'in 4K deneyimiyle kıyasladığımız zaman evet bu ekran kartı ne kadar overclock değerlere sahip olsa bile 2K'da daha makul, daha olgun, her türlü kalite ayarını daha fazla tatmin eden sonuçlar gösteriyor.
Ama şunu söyleyeyim, yani 21'e 9 bir monitörünüz vardır. Orada ya da Full HD monitörünüzde, 120Hz, 144Hz monitörünüzde gerçekten rahat rahat bütün oyunları ultra değerlerde oynayabileceğiniz bir ekran kartı modeli. Zaten hızlaştırılmış olmasıyla da standart 1070 ile arasını hızlı bir şekilde açtığını görüyorsunuz. Ha, bazı yerlerde çok yakınlar, bazı yerlerde birazcık daha FPS değerleri gözüküyor.
Ya oyuna göre çok değişiyor. Şimdi evet. Asus'un söylediği bir takım farklar var. %8'e varan, %10 civarına yaklaşan. Bazı oyunlarda bunu hissedebiliyorsun ama genelde hani standart 1070'e göre hızını hissettiriyor daha hızlı olduğunu.
Evet, orada gerçekten böyle bir konumlandırma sağlanmış. Ekstra hızlaştırma yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Biz de bu değerlere çık. Ama bu demek değil ki bunlar limit ya da bunlar alt değer. Yani siz belki de daha iyisini yapabilirsiniz.
Çok uğraşı gerektiriyor.
Yani evet, yani hızlaştırma değerlerine biz açıkçası 3D Mark'ı stabil bir şekilde tamamladığımızda bırakıyoruz. Kenara koyuyoruz bu değerleri. Kalkıp da tüm oyunlarla hızlaştırılmış değerleri test etmek gibi bir vaktimiz olmuyor. Yani böyle bir sınırlandırmamız var. Daha düşük değerlerde zaten daha stabil şeylerde yakalanabilir.
Aynen öyle. Hazır overclock'tan bahsetmişken kartın genel olarak serin çalıştığını, böylesi performans değerleriyle kıyasladığımız zaman ve hakikaten stick soğutma tasarımının da gürültü anlamına rahatsız etmediğini söylemek gerekiyor.
Oyun deneyimlerimizde ise Grand Theft Auto 5 ile başlıyoruz. Standart oyunları oynamak istiyoruz. En azından bundan sonraki ekran kartı incelememizi izlediğinizde de aşağı yukarı bilgi sahibi olun. Full HD çözünürlükte zaten bu oyun, bu ekran kartı hani fazla geliyor. Bütün oyunlar ultra bir şekilde olabildiğince akıcı grafiklerle oynayabiliyorsunuz. Ha, diyeceksiniz ki Grand Theft Auto 5 eskimedi mi? Bence eskimedi. Hani grafik olarak kartları zorlaması bakımından hala daha oyun hani tepe noktaları oynayacak
ya seviyede. Açık dünya oyunlarında daha iyi grafik sunanlar var mı?
Değil mi? Yok o seviyelerde. Bir de Witcher denedik. Witcher daha önceki aslında seri ekran kartlarını denemek isteyip de vakit bulup da açıp oynayamadığımız oyunlardan bir tanesiydi.
Nvidia'nın sevdiği oyunlardan.
Hairworks'ten sonuna kadar açık olduğunda da
bana mısın demiyorum.
Çok güzel bir gösterlik sunuyor yani bu oyun. Ormanlar, çimler vesaire gerçekten çok keyifli.
Yani zaten hani YouTube'a girdiğiniz zaman da herhangi bir ekran kartı söz konusu olursa, hangi model olursa olsun bir Witcher'da atla gezeceksin, tamam mı? Çünkü o görsellik hem ekran kartını zorluyor çünkü çok fazla değişken, çok fazla hareketli nesne var. Hem de zaten keyfine keyif veriyor açıkçası.
Division'ı da ultra ayarlarda oynadığımızda yine olabildiğince akıcı bir deneyim elde ediyoruz. Zaten ultra derken bu aynısı tabii ki Witcher için de geçerli. Açılabilecek bütün ayarları açıyoruz biz bu ekran kartlarında. Böylece aslında tepe model alıp almadığınızı tam olarak anlayabilin istiyoruz. Çünkü insanlar tepe model ekran kartına para verdiklerinde tüm ayarları açmak istiyorlar. Division'da akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Eğer Division oyuncusuysanız bu ekran kartıyla gerçekten iyi bir deneyim yaşayacağınızı söyleyebiliriz.
Teşekkür ederim ben de.
Evet, canlı oyun demoları sonunda da şunu söyleyebiliriz ki Asus'un Strix serisi zaten hani ekran kartı dünyasında kullanıcısını memnun eden grafik kartı serilerinden bir tanesi. Özelleştirilmiş fanları, hızlaştırma seçenekleri kaldı ki son dönemde fanların etrafına yerleştirilmiş, özelleştirilebilir ledleriyle yine orada da bir fark yaratmayı başardılar. Aynen. Çünkü diğer firmalara baktığımızda soğutucunun kenarına sadece bir tane yazıyı renklendirebiliyorsun. Bunda kartın üst yüzeyindeki birçok ledi değişik renklerde yakıp söndürebiliyorsunuz. İstediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Şu sıra bir 1070 almayı düşünüyorsanız eğer alışveriş listenizde olması gereken, ona göre hesap yapmanız gereken kartlardan bir tanesi.
Ya ben de hani geçen not aldı zaten rüştünü ispatlamış bir soğutucu tasarımına sahip. Hani bu kart özel bir soğutucu tasarımı değil. Evet. 1080'de de kullanılan bir soğutucu tasarımı. Dolayısıyla 1080'i bile kontrol altına zaten bu kartta herhangi bir sorun çıkarmıyor. Overclock kısmında zaten az önce ifade ettiğimiz gibi uğraşıyla daha yüksek frekansa çıkabilir. Kaldı ki zaten Pascal mimarisi ve kullanılan GP104 GPU'su da overclock eğilimi yüksek karakteristikli olduğu için olay kullanıcının eğlencesine ve
biraz da
keşfetmesine bağlı.
Evet. Bu videomuz derdiyle beraber Asus'un Strix GTX 1070 model ekran kartını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.